Ayrım 2.
Veliaht ailesinin tavan arasını iki bebek alınacak, onlar da Yusuf'la birlikte büyüyeceklerdi. Çocuklar kız olursa Yusuf'la ilgili her alanda ilişki kuracaklar ve genç kız oldukları zaman da haremde kalacaklardı. Pertevniyan Sultan bu dahiyane buluşunu aslanım diye hitap ettiği oğlu Abdülaziz'e de açtı. O da valideciğim dedi. Bu düşüncenizi pek muvafık buldum. Yusuf şimdiden kız arkadaşlarla birlikte yaşamaya alışırsa ileride çok rahat eder. İyi ama çocukları nereden bulacaksınız? Pertevniyan'ın kafasında Kafkas kökenli bebekler vardı. Öyle olur olmaz çocukları veliaht dairesine almak istemiyordu. Aslanım dedi. Acele etmeyelim. Daha Yusuf bir aylık bile değil. Bir araştıralım bakalım. Saraylarda o dönemde hep Kafkas ülkelerinden gelme cariyeler vardı. Çerkezler, Abhazlar, Abazalar, Şapsığlar, Ubıhlar, Gürcüler. Bunlar hep çok küçük yaşlarda saraylara alınmış padişahların, şehzadelerin, sultanların, sadrazamların, vezirlerin ve paşaların haremlerinde en üst düzeye yükselmiş dilberlerdi. Bu kızlara hep Arapça ve Farsça adlar verilirdi. Tirinmüjgan, Gülbahar, Cezbidil, Sineperver, Canfeza, Lütfuyar, Hoşneva, Ebru Nigar, Şevki Alem. Abdülmecit döneminde Aziz Efendi'nin dairesinde 58, Murat Efendi'nin dairesinde 42, Abdülhamit Efendi'nin dairesinde 34, Reşat Efendi'nin dairesinde 24 cariye bulunuyordu. Öbür efendi ve sultanların dairelerindeki cariyelerin toplamıyla birlikte bu sayı 688 ulaşıyordu. Yani böylesine bir cariye ve gözde bolluğu vardı Osmanlı saraylarında. Saraylarda şöyle bir gelenek vardı. Sancak beyleri, vezirler, sadrazamlar ve padişahların kız kardeşleri hünkâra cariye sunuyorlardı. Bu cariyeler de esir pazarlarından satın alınıyordu. Kafkas kızlarının esir pazarlarına düşmelerinin iki yolu vardı. Ya çocuklar çalınıp kaçırılıyor ya da anne ve babaları kendi çocuklarını esir tüccarlarına satıyorlardı. İstanbul'a getirilen kızlar genelde Çerkez, Abaza, Gürcü ve Ubuh kökenli olurdu. Bunlar gümrük emini denen gümrükler müdürünün denetiminden geçiyor ve içlerinden bazılarını da gümrük emini satın alıp hareme gönderiyordu. Çerkezler de bazı ailelerin kendi kızlarını inşallah bir gün padişah haremi olup elmaslar içinde yaşarsın diye yetiştirdikleri de anlatılırdı. Esir pazarlarına bazen zenci ve Arap kızlar da getirilir ve satılırdı. Cariye olmak için satılan kızlar 5-7 yaşlarında güzel yüzlü ve güzel vücutlu olurdu. Odalıklar ise 15-20 yaşlarındaki kızlardan seçilirdi. Her türlü hizmet için kullanılacak cariyelerin yaşları daha büyük de olabilirdi. Bütün bu kızlar sıkı bir incelemeden sonra saraya alınır ve eğitilirlerdi. Sarayda bunların yaşadığı odalarda gece sabaha kadar lamba yanar ve kızların aralarına yaşlı kadınlar konurdu. Esir pazarları ilk başlarda Haseki'de kurulurdu. 16. yüzyıldan sonra Bedesten'e ve 18. yüzyılda da Çemberli Taş'a, tavuk pazarının yakınlarına taşındı. Ayrıca Tophane'de de Karabaş Mahallesi'nde bir esir pazarı kuruluyor, burada Çerkez kızlar satılıyordu. Gümrük emininin düzenlediği makbuzlarda cariyenin yaşı, dili ve kızlık durumu da yazılıyordu. Örneğin, Abaza Bakire tahminen 10 yaşında. Çerkez Bakire 5 yaşında. Çerkez Duhter kız tahminen 8 yaşında. Seyyibe Dul. Çerkez 15-16 yaşlarında, 12 yaşında Gürcü Duhter. Orta boylu Arap cariye tahminen 17 yaşında. Ne var ki Abdülmecit 1846'da Bağbali'de Meclis-i Umumi'nin bir toplantısında esir pazarlarının hemen kaldırılmasını emretti. Sadrazam bunu tüm valiliklere duyurdu. İngilizler köle ticaretinin yasaklanması için saraya baskı yapıyorlardı. Ama bütün yasak ve baskılara karşın İstanbul'daki eski esir pazarlarında Galata ve Beyoğlu'nda köleler caddelerde açıkça ya da evlerde gizlice satılıyorlardı. Bunların da önlenmesi için 1855'te yeni önlemler alındı. Çünkü o sıralarda Kırım Savaşı başlamış ve İstanbul'a İngiliz ve Fransız askerleri gelmişti. Esir pazarlarını gizlemek kolay olmuyordu. Afrika'dan getirilecek zincir kölelerin de satışı 1856'da yasaklandı. Ama harem ağalarının ve zenci kızların satışı yine gizli gizli 1880'lere kadar sürdürüldü. İşte 1857 yılında bütün bu güçlükler varken, Pertev Niyal kadın efendinin torununa eşlik edecek iki çocuk bulması pek kolay değildi. Tam o sıralarda Çerkez halayıklardan biri Tophane'de Abdülmecid'in yaptırdığı Nusretiye Camisi'nin avlusuna Ubuh göçmenlerin geldiğini kendisine haber verdi. Pertev Niyal kadın efendi için bu olağanüstü bir olaydı. Gelenler esir değil, göçmen aileleriydi. Bunların elbette kız çocukları vardır diye düşündü. Oğluna haber verecek zamanı yoktu. Çünkü Abdülaziz efendi o sabah erkenden Belgrad ormanında avlanmaya gitmişti. Ama annesinin niyetini bildiği için kendisine karşı gelmesi zaten söz konusu olamazdı. Pertev Niyal kadın efendi hemen iki araba hazırlanmasını emretti, kesesine de altın doldurdu. Feracesini üzerine aldı. Kendisine birkaç zabit ve asker, birkaç harem ağası ve iki cariye eşlik edecekti. Yarım saat içinde herkes hazırlandı. Pertev Niyal kadın efendi her zaman bindiği arabalardan birine değil de pek göze çarpmayacak kapalı bir arabaya bindi. Sarayın Beşiktaş yönündeki arka kapısı açıldı. Hiç kimse kendisinin arabada olduğunu fark etmedi bile. Atlar kamçıyı yiyince kişneyip koşmaya başladılar ve tophaneye yöneldiler. 3. Meyyale. 10 yıl Kafkasya kana bulanmıştı. Çünkü Ruslar Kırım Savaşı'nda uğradıkları yenilginin acısını Kafkas ülkelerinden çıkarmaya yönelmişlerdi. Osmanlılar 1829'da imzaladıkları Edirne Antlaşması'yla Doğu Karadeniz kıyılarında kurdukları kaleleri boşaltmayı kabul etmişler ve çekilip gitmişlerdi. O bölgede çeşitli halklar yaşıyordu. Çerkezler, Abhazlar, Abazalar, Şapsığılar ve Ubuhlar. Rusların 1830'da Abhaz Seferi'nin düzenlemeleri üzerine bölgede yaşayan halklar direnişe geçmişlerdi. Savunmanın çelik gücünü de Ubuhlar oluşturuyordu. Ubuh halkı topu topu 75 bin kişilik bir topluluktu. Abdülmecid'den yardım istediler. Ama Osmanlılar Ruslarla yeni bir serüvene atılmak niyetinde olmadıkları için bunu duymazlıktan geldiler. Rus Çarı 1. Nikola bölgedeki askerlerini Kafkasya halkları üzerine gönderdi. Ama Ruslar karşılarında çelik bir perde buldular. Kırım Savaşı patlak verince Kafkasya halkları rahat bir nefes aldı. Çarlık ordusu ve donanması perişan oldu. 1856'da Paris Antlaşması imzalandı ve Ruslar yenilgiyi kabul ettiler. Güney Besarabya ve Karadeniz kıyıları silahtan arındırıldı. İçeride de huzursuzluklar başladı. Serflik düzeni kaldırıldı, soylular baş kaldırdılar. Çar Nikola ölmüş ve yerine 2. Alexander geçmişti. Yeni Çar Başkomutan Baryatinski ile General Milutin'e Çeçenistan'a saldırı emri verdiği ve savaş başladı. Çerkez, Şapsı ve Ubu halklarının ünlü aile başkanları bu durumda bir araya gelerek bir dayanışma ve işbirliği antlaşması imzaladılar. Ubuh Barzak ailesinin büyükleri yöneticilik rolünü üstlendiler. Rus ordusuyla birlikte bölgedeki Rus köylüleri de yağmacılığa başladılar. Köyler ve hayvanlar yakıldı, insanlar perişan oldu. Ruslar Hacı Barzak Bey'in başını getirecek olana ödüller vereceklerini ilan ettiler. On binlerce insan göçe zorlandı ama halk direnişten vazgeçmedi. Ubuhlar savaşçı, ait ve dürüst insanlardı. İyi de ata binerlerdi. Kendi dilleri ve gelenekleri vardı. Yüzlerce yıl Çerkezlerin içinde erimeden kimliklerini korumuşlardı. Ne Çerkezce bilirlerdi, ne Abazaca, ne de Türkçe. Ama bir dönemde Çerkezlerin içinde azınlık sayılmamak için kendi dillerinin yanında Çerkezce de öğrenip konuşmak zorunda kaldılar. Yabancılar onları Çerkezlerin içinde bir kabile sandı. Ubuhça yavaş yavaş yitirilen bir dil oldu. 1857 yılında General Milutin'in askerleri her yeri kasıp kavurarak Kafkas topraklarında ilerlemeye başlayınca göç de başladı. Düşmanın yaklaştığını gören köylüler karılarını, kızlarını, kardeşlerini kaçırmaktan başka çare görmediler. Nereye kaçıracaklardı? Osmanlı topraklarına, yani Anadolu'ya. Düşman kovulduktan sonra onları yurtlarına geri getireceklerdi. Kimlerin Anadolu'ya gideceğine ailelerin büyükleri karar verdi. Oralarda kadınların, kızların namusu kutsaldır. Ubuh masalları halkların bu kıskançlığını kanıtlayan öykülerle doludur. Erkekler böyle bir sorun söz konusu olduğunda her an bıçağa ya da tüfeğe sarılıp ortalığı kana bulayabilirlerdi. Kadınların, kızların Kafkasya'dan uzaklaşması bir yenilgi olarak yorumlanamaz. Herkes bir gün yeniden Kafkasya'da güneşin doğacağını ve gidenlerin geri geleceklerini umut eder. Ailesini yollamaya karar verenlerden biri de Barzak ailesinden İbrahim Bey'dir. Bir yıl önce Fatma adında bir kızla evlenmiş ve Ayşe adında bir kızı olmuştur. Onlar da göçe katılacaktır. Anadolu'ya doğru yola çıkacak olanlar üstü çadır beziyle kaplı yük arabalarına bindirilirler. Kimse bilmez nereye gidileceğini ve ne zaman dönüleceğini. Kadınlar gitmemek için çok direnirler ama erkekler dayatarak eşlerini, çocuklarını arabalara bindirirler. İbrahim'in eşinin ve 40 günlük yavrusunun bindirildiği arabaya da 17 kişi yerleştirilmiştir. Gidenler de ağlar, kalanlar da. Kafile 5 arabadan oluşur. Önde atlılar giderek kafileye yol gösterirler. Zaman zaman derelerden geçilir, tepelere tırmanılır. Kurtlar, çakallar olur uzaklardan. Geceleri insanlar çullara bürünüp birbirlerine sarılarak sabahı ederler. Dere tepe gide gide bir akşam Batum'a varılır. Ama hedefe varmak için daha haftalarca yol almak gereklidir. Varacakları yer İstanbul'dur. Orada bildikleri uzaktan akrabalar vardır. Onları bulacaklar ve kendilerine geçici olarak birer kapı arayacaklardır. Uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü Fatma'nın ise İstanbul'da hiçbir tanıdığı yoktur. Yavrusunu üşütmemek, hasta etmemek için onu hiç koynundan çıkarmaz. Yazgısına lanet ede ede arabada sallanır durur. Yollarda köylüler bu göç kafilesini konuk ederek onlara süt ve yoğurt verir, sıcak aş getirirler. Akşamleyin köylerde konaklarlar, ateşler yakılır, toprağa döşekler serilir, oralarda gecelerler. Ama hiç kimse onlara kem gözle bakmaz, hepsi Tanrı konuğudur. Ne kimse onların dilinden anlar, ne de onlar Anadolu insanlarının dillerinden. Ama ne çıkar, hepsi yoksulluk yoldaşıdır. Herkes kucak açar bu garip göçmenleri. Kimi yollarda hastalanır, öksürür, ateşi yükselir. Kolay değildir böyle bir araba yolculuğu. Böyle böyle günler, geceler geçer. Bir akşam üzeri Üsküdar'a varırlar. Orada Çerkezce, Ubuhça, Abazaca konuşanlar çıkar karşılarına. Onlara dertlerini, perişanlıklarını anlatır, öpüşür, koklaşırlar. Onlar da siz derler, karşı kıyıya geçeceksiniz. Beşiktaş'a, oradan da Tophane'ye. Orada yeni bir cami var, Nusretiye Camisi. Padişahımız yaptırdı 2 yıl önce. Bir çareler, kimsesizler geceleri avluda barınıyorlar. Hele bir gidin bakın, sokakta kalmaz, perişan olmazsınız. Üzerinize birer çul örterler, karnınızı da doyururlar, kurtulursunuz. Ubuklar Üsküdar'da arabalarını bırakacak, eski hemşerilerini bulurlar, sonra da kendilerine kucak açan insanların yardımıyla pazarcı mavnalarına binip Beşiktaş'a geçerler. Kurtulmuş karşı kıyıdadır. 1857 yılında bir öğle vakti, Tophane'de Nusretiye Camisi'nin avlusu, Kafkasya'nın çeşitli yerlerinden göç etmiş perişan, yaşlı ve genç kadınlar, kızlar ve çocuklarla doluydu. Hepsi yorgun ve şaşkındı. Bir yığın meraklı da birikmiş onlara bakıyordu. İçlerinden Çerkezce bilen birkaç kişi göçmenlere yaklaşıp onlara bir şeyler sordu. Kadınlar utanıp sıkılıyorlardı bu duruma düştükleri için. Pek de konuşmak istemiyorlardı. Nereden geldiniz? Nasıl geldiniz? Savaş var mı sizin oralarda? Aç mısınız? Ne yapalım sizlere? Göçmen kadınlar bu soruları kısa sözcüklerle yanıtladılar. Aç değiliz çok şükür, yorgunuz. Burada hemşehrilerimiz var, onları arayacağız. Ama şimdi bizi konuk edecek aileler arıyoruz. Her işi görürüz, onlara hizmet ederiz. Yeter ki namuslu insanlar olsun. Gelenler, bekleyin dediler. Sokakta kalmazsınız. Size kucak açan çok insan çıkar. Dinlenin hele bir. Bu sırada caminin kapısında 2 araba durdu. İçinden feraceli hanımlar çıktı. Arkalarında harem ağaları da vardı. Belli ki bunlar saraylardan ya da konaklardan geliyorlardı. Ama hiç kimse kendilerini tanımıyordu. Hanımlar önce uzaktan avludaki kadınlara baktılar, sonra da yanlarına yaklaşıp Çerkezce konuşmaya başladılar. Bunlardan biri Pertevniyal kadın efendiydi. Onun gözü hep çocuklardaydı. Birden İbrahim Bey'in karısı Fatma'nın önünde durarak yeşil gözlü, sarışın 2 aylık çocuğun yanaklarını okşadı. Çocuk gülümsedi. Sonra annesine dönerek Çerkezce, "Yavrun çok güzel maşallah," dedi. "Onu bana satar mısın?" Fatma'nın gözleri yuvasından fırladı. "Ne dedin? Satmak mı? Ölürüm de satmam. O benim bir tane kızım. Kimselere veremem onu." Pertevniyal kadın efendi, "Evet," dedi. "Satmazsın, haklısın, ben de anayım. Beni de 5 yaşında Çerkezistan'dan getirdiler, sonra da cariye olarak sattılar. Ama Allah'ın talihli kuluymuşum, saraylara girdim, ikbal oldum, padişah karısı oldum, kadın efendi oldum, şehzade anası oldum." Fatma hayretten dona kaldı. Karşısındaki saraylı kadını ağzı açık dinliyordu. Pertevniyal kadın efendi ona, "Korkma," dedi. "Kızımı zorla elinden almayacağım. İkinizi de saraya götüreceğim. Yavrunu benim yanımda büyüteceksin." Fatma'nın gözlerinden yaşlar boşandı. Kucağında yavrusuyla karşısındaki saraylı kadının ellerine sarıldı. Sonra yol arkadaşlarıyla akrabalarıyla vedalaştı. Cariyeler Fatma ile çocuğunu saray arabasına götürdüler. Harem ağalıklar onlara nereye gittiklerini anlattı. Pertevniyal kadın efendi ise o sırada caminin avlusunun 2. kız çocuğunu aramaya başladı. Uzaktan bazı çocukları çirkin, bazılarını biraz büyük buluyor, hiç yanlarına yaklaşmıyordu. O sırada gözüne 1 yaşında ya var ya yok, siyah saçlı, esmer, kömür gözlü ve dünyalar tatlısı bir kız çocuğu ilişti. İşte, almak istediği 2. kız bu olacaktı. O da anasının kucağında oturuyor, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Pertevniyal kadın efendi anasının yanına yaklaşarak Çerkezce, "Bu çocuğu bana satar mısın?" diye sordu. Ana çok perişan haldeydi. Çevresinde dolaşan 3-5 yaşlarındaki çocuğu daha vardı. Yorgun bir sesle, "Çocuk hiç satılır mı?" dedi. "Ama ne yapacaksın? Babalarını savaşta yitirdik. Bu yavrulara ben nasıl bakarım? 5 paramız yok, sokaklarda kaldık. Dostlar yardım etti de beni çocuklarımla buraya kadar getirdiler. Sen iyi bir kadına benziyorsun. Gönlünden ne koparsa ver. Ama kızıma iyi bak. Acı çektirme yavrumu. İnşallah sayende mutlu olur." Ananın gözünden yaşlar boşanıyordu. Yavrusunu son bir kez kucakladı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çocuk da ağlıyor ve sımsıkı anasına kilitleniyordu. Bir halayık çocuğu anasının koynundan koparıp aldı. Bir yığın insanın meraklı bakışları önünde pertevniyal kadın efendi ve halayıklar konuklarıyla birlikte arabalara yerleştiler. Kapılar kapandı, perdeler indirildi ve arabalar Beşiktaş'a yöneldi. Veliaht dairesinde Dürrünev coşkuyla karşıladı küçük konuklarını. Oğluna sanki 2 canlı bebek alınmıştı. Konuklar için hemen hamam yakıldı. Fatma'ya ve yavrulara yeni giysiler bulundu. Halayıklar Fatma'nın saçlarını taradılar, düzelttiler, yanaklarına pudra ve allık sürüp gözlerine sürme çektiler. Sonra da yavrularla birlikte pertevniyal kadın efendinin odasına çıkardılar. Fatma hiç tanınmayacak bir biçimde güzelleşmiş, yüzüne renk gelmişti. Körün gözleri pırıl pırıldı. Pertevniyal kadın efendi de Fatma'yı birden tanıyamadı. Sonra, "Sen," dedi, "gözdeler gibi hoş ve güzel bir kadın olmuşsun. Benim cariyeler senin yanında sönük kalacaklar. Memlekette kim bilir sen ne canlar yakmışsındır, söylesene." Fatma utancından hiç ağzını açmıyor, önüne bakıyordu. "Sana yeni bir at bulacağım. Öyle Ayşe Fatma olmaz. Onları unut. Senin adın Şuhi Cihan olacak." Pertevniyal kadın efendi Fatma'nın yavrusunu kucağına aldı, öptü, okşadı, sonra, "Ben bu kıza gönül verdim. Ona çok meylim olacak. Çok tatlı, çok şeker şey. Onun adını Meyyale koyuyorum," dedi. Sıra kömür yüzlü siyah saçlı yavruya gelmişti. Onu da kucakladı, saçlarını okşadı. "Buna da yeni bir at bulacağım," dedi. "Büyüyünce nasıl bir afet olacak? Bu gözlerle ne gönüller yakılmaz ki. Buldum, buldum. Bunun adı Çeşmedil. Gönül gözlü olsun." Sonra Şuhi Cihan'a dönerek, "Kızım," dedi, "sen artık bu sarayda halayık filan değilsin, cariyesin. 2 çocuğa da sen bakacaksın. 3'ünüz de üst katta kalacaksınız. Çocukları aşağı indirmek yok. Torunum da var, hep beraber büyüyecekler." Veliaht dairesinin yeni konukları en üst katta ufak bir odaya yerleştirildiler. O katta tam 4 yıl sürecek illegal bir yaşam başladı. Bu 4 yıl içinde çocuklar ne alt katları ne bildiler ne de bahçede oynayabildiler. Neden 4 yıl? Çünkü çocuklar tam birbirlerine alışıp da Pertevniyal Kadın Efendi ve Dürrünev Sultan'dan gizli evcilik oyunlarına başladıkları dönemde Abdülmecit 38 yaşında öldü. Bu çok üzücü bir olaydı. Abdülmecit 1861 yılının Haziran ayında hastalandı. Üşütmüş, zatürreye olmuştu. O çağlarda zatürre öldürücü bir hastalıktı. Kara Todori Paşa, Doktor Zografos kendisine baktılar, süt, yoğurt ve balık yağ ile bakımına karar verdiler. Doktorlar bunun bir işe yaramayacağını biliyorlar, sadece kendisini avutmaya çalışıyorlardı. Genç padişah yorgundu, güçsüzdü. Morali de bozuluyordu. Doktor Zografos'a, "Hazreti İsa'yı seversen bana doğruyu söyle, nem var?" diye sordu. Hastalığını kendisinden gizlediler. 25 Haziran sabahı kendisini yatağında ağzı açık baygın buldular. Ateşi yükselmiş, gözleri tavana dikilmişti. Kısa bir süre sonra yaşama veda etti. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Binlerce işsiz sürünürken bu eski Avusturya'nın Zafer Caddesi'nin altındaki lağımların, karanlık çamurlar içinde bir o kadar da evsiz barksız insan yaşıyordu. Bu haliyle hiçbir Alman şehrindeki sosyal meseleler Viyana'dakinden daha iyi araştırmaya sebep olamazdı. Fakat aldanmamak gerekir ki bu tür bir araştırma dışarıdan gözlenerek yapılamaz. Bilakis o sefaletin içine düşüp onu yaşayamayan asla anlayamaz. Başka hangi şartlar altında olursa olsun bu hususta fikir yürütenler gevezelikten, yalancılıktan ve hayalperestlikten başka bir şey yapamazlar.